İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yıldız Kızıl Abdullah. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hocam bugün sizinle eğitim konularını konuşuyoruz ya, onun içerisinde eğitimde ailenin rolü, biraz tabii ahlak eğitiminde evet. Ailenin rolü olarak başlıklandırmıştım ben. Sizin için de uygun bir konu çünkü bu konuda çalıştığınızı biliyorum.
Evet.
Bir örnek kavramınız var değil mi?
Evet.
Vicdan kavramı.
Vicdan kavramı.
Ama ona girişi daha çok biz ailede eğitim, ailede eğitimin önemi ve de ailede ahlak eğitiminin önemi olarak yapmak istiyoruz. İlk eğitim yeri aile.
Evet.
Dolayısıyla duyguların inceltildiği, duygulara yön verilen ve de insanların hayata bakışlarını gerçekleştiren bir ortam olarak görüyoruz. Bu ortamda verilen bilgiler sonradan düzenleniyor ve bilinç
evet.
oluşturuluyor. Ama biz biliyoruz ki bu bilincin yanında bilinç altı tohumlarının evet. atıldığı yer de aile. Ve maalesef dini konular konuşulurken çoğu insan bir takım travmalardan söz ediyor. İşte bu bilinçaltına itilmiş şeyler. Ve enteresandır. Allah ile ilgili insanların oluşmuş travmaları var. Daha evet. çok da korkuyla alakalı olarak Allah'ın kendisini hiç öyle tanımlamadığı halde bilemiyorum tabii nereden kaynaklanıyor ama herkes bir okuma yapıyor.
Bir korku kültürümüz o var.
Oluşuyor evet. ve böyle bir maalesef olumsuz bir gelişme var. Ama olumlu şeyler konuşacağız biz bugün çünkü biraz kuramsal durumu da ilgilendiriyor bizi. Madem aile ise o zaman ailenin en başta bilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz. Yani şimdi aile bir çocuk sahibi olduğu zaman en başından en sonuna kadar, yetişkinlik dönemine kadar ona çocuk gözüyle bakıyor
evet.
eyvallah. Ama nedir bununla ilgili yanılgı? Yani şimdi evet. mesela ilk 3 yaş bu çocuk konuşmayı da tam olarak bilmediği için hiçe sayacağımız bir yaş
evet,
mıdır?
Kesinlikle değil.
Ondan sonraki bir 6 yaşa kadar olan dönem hep altın dönem diye tanımlarlar ama maalesef uygulamalara baktığınızda çoğu zaman boşa geçmiş bir
evet.
zaman dilimi gibi gözükür. Sonra bir çocukların sorgulamaya başladıkları dönemler var. O dönemlerde sorularına
evet.
uygun cevaplar verilemez. Sonra da çocuk artık kendisini ifade edip kendi belirlediği şeyleri konuşmaya başlayınca da bu çocuk nereden oldu böyle? Bu soruları nereden buluyor da soruyor? Bu bizim yetiştirdiğimiz çocuk olamaz. Hatta olumsuzluklar yaşanınca da kime çekti
kime
bu
çekti
çocuk
bir
diye.
Çocuk ailenin en
çocuklar,
kötüsüne
benzetilerek. Böyle şeyler evet. olunur. Neden acaba böyle oluyor? Bizim çocuk sahibi olmadan önce de baştan bilmemiz gereken şeyler var. Olduk diyelim, olduktan sonra da öğrenecek evet. şeylerimiz var değil mi bu anlamda?
Kesinlikle öyle. Aslında ne kadar güzel söylediniz. Yani aile ortamı evet bizi aslında bazen bir faciaya dönüştürebilen, bazen de hakikaten çok iyi bir bireye dönüştüren bir ortam. Ama bence altını çizmemiz gereken bir nokta var. Aile dediğimiz şey gelişi güzel bir ortam olmaması gerekiyor bir kere. Yani en temelde vurgulamaya çalışacağımız şeyin bence bu olması gerekiyor. Dediniz ya hani aile evet çocuğun gerçekten doğduğu, yetiştiği, ilk sosyalleştiği alan. Dolayısıyla da çocuğun ilk karşılaşma alanı. Ama bir şeyin altını daha çizmek istiyorum. Hani evet ebeveynler çocuklarını yani 60 yaşına da gelse hala çocuk olarak görürler ama çocuklar kendilerini birey olarak görürler. Bir kere o ayrımı yapmamız gerekiyor.
Bu enteresan
ben
oldu.
Ayrı bir bireyim. Yani 2 yaşındaki bir çocuğunuz bile size şunu söyleyebilir. Bana karışamazsın. Ben bunu kendim yaparım. Bu ne demek? Ben ayrı bir bireyim demek. Her ne kadar ben onu dedim ya 60 yaşına da gelse küçük çocuğum olarak göreceğim ama o daha doğumundan itibaren ben bir bireyim diyecek size.
Bunu bilinçli bir şekilde demiyor olsa da fıtraten bunun böyle olduğunu biliyor ve dil onu ona söyletiyor,
aynen
değil
öyle
mi?
Yani bunu davranışlarıyla söyleyecek. Bunu işte 6 yaşında söylemese, işte 10 yaşında, 12 yaşında ergenliğe girerken bana karışamazsın, ben ayrı bir varlığım.
Bebekler bu ailelerinin ellerinden kaçıp kaçıp kurtuluyorlar, evet. Ya çarşıda pazarda en büyük sorundur, evet. Bu. İşte bunun en önemli somut göstergesi.
Kesinlikle
bu.
Kesinlikle öyle. Ben bireyim. Evet. Bana karışamazsın. Benim odam var, benim eşyalarım var, benim eşyalarıma dokunamazsın, izin almak zorundasın. Yani beni kabul et demek istiyor. Aslında anne babaya bir mesaj veriyor. Yani ben senin malın değilim.
Peki bu şöyle olabilir mi? Aslında bu onun fıtraten bilebildiği bir şey olmamıştır.
Değil,
da diyelim
ki
aile o onu ona gösterdiği için, o da onu modellediği için oluyor olabilir mi? Böyle bir etki de olabilir
mi?
Bu
da olabilir, olabilir elbette. Kesinlikle bu da olabilir ama temelde yatan şu: bizim onu ayrı bir birey olarak kabul etmemiz.
Görme
yansıtsın
ihtiyacı.
Yansıtsın veya yansıtmasın. Hı-hı. Hani evet, dediğiniz gibi aile böyle rahat bir ortam yaşatıyorsa çocuk bunu daha çok yansıtacaktır. Ama eğer yansıtmıyorsa bile bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Her ne kadar o bizim küçük çocuğumuz da olsa, o bizim her zaman bebeğimiz de olsa, o ayrı bir birey. Dolayısıyla bizim bu bireye yatırım yapmamız gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla bu yatırımı ne ölçüde yapacağız? Nasıl bir yatırım yapılır? Yani ben aile ortamında çocuğuma nasıl bir eğitim vermeliyim? Onun için dedim ya, ilk ilkemiz şu olmalı: gelişi güzel bir eğitim yeri değildir aile. Rastlantısal değildir. Yani ya çocuk işte doğdu büyür. Yani doğan büyüyor. Var ya halk arasında böyle bir sözümüz var. Doğan büyüyor canım, ne olacak? Doğan büyüyor elbette ama nasıl büyüyor sorusunu sormamız gerekiyor. Nasıl yatırım yapıyoruz? Ne yapıyoruz biz ona? Yani
çünkü onları göreceğiz değil mi hocam?
Elbette öyle. Hı-hı. Yani ondan sonra yansımanızı göreceksiniz. Yani çocuk size sizin cümlelerinizle karşılık verecek.
Çocuk sizin aynanızdır.
Aynanızdır
diyorsunuz.
Yani aynanızdır. Dolayısıyla 8-10 yaşından itibaren diyeceksiniz ki çocuk benim gibi konuşmaya başladı. Yani hatalarınızı da göreceksiniz o
ama
zaman.
Ama öyle olmuyor ki. Bu çocuğum niye böyle konuşuyor diye soruyoruz
neden?
Biz genelde.
Çünkü biz aynaya bakmıyoruz.
Bakmıyoruz.
Çünkü biz aynaya bakmıyoruz.
Aynaya bakıyormuş gibi bakmıyoruz daha doğrusu.
Çok
değil
doğru.
Mi?
Bu belki daha güzel, hı-hı, bir şey. Peki o zaman eğer çocuğun bu ilk sosyalleşmesi, ilk öğrenmesi, dili kazanması ortamı ise aile, o zaman din eğitimini veya dini değerleri öğrenme ortamıdır da aynı zamanda. Yani mesela şunu görebilirsiniz çok rahat. Çocuklar işte namaz kılan veya ailesinde dini ritüelleri yerine getiren birileriyle hemen koşar, onlar da yaparlar. Hı hı. Neden? Bu bir karşılaşma ortamı. Çünkü karşılaşıyorum, görüyorum. Ha, ben de yapmalıyım. Neden? Modelliyorum. Hı hı. İşte bu çocukların en önemli özelliklerinden bir tanesi. Peki buradaki ahlak eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler olacak mı? Elbette olacak. O yüzden diyoruz ki gelişi güzel değil.
Evet, bir takım ilkelere uyacaksınız. Her şeyde olduğu gibi burada da kurallar var.
Kesinlikle var.
Bir de tabii örnekler var. Teoriler de üretiliyor ama bunlar her zamanki gibi teori, hı hı, gözüyle, hı hı, bakmamız lazım.
Aynen,
yanlışlanabilir
öyle
bilgiler.
Kesinlikle öyle.
Ahlak teorilerini biz her zaman kullanıyoruz ama onların da tabii boşlukları
eksikleri
var.
Eksikleri var.
Var.
Doldurulması gerekenleri var.
Ama
yeniden
hiç önemli
test
değil. Size bir kapı açmış oluyor.
Aynen
mesela
öyle.
Değil mi? Bu ahlak gelişim
kesinlikle
teorilerinden
öyle.
Piaget'in, Kohlberg'in.
Aynen öyle. Evet. Yani mesela biz en çok bizim önemsediklerimiz arasındadır Piaget ve Kohlberg'in ahlak teorileri ama tabii bunları biraz şey olarak düşünmek lazım. Bunlar ilk modeller, hı hı, ve bunların geliştirilmesi de gerekiyor. Elbette
öncü
gerekiyor.
Öncü olmuşlar.
Ama öncü.
Kapı açmışlar.
Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani genel anlamda yine de bunların izlerini görüyoruz. Çocuklar, hı hı, mesela Piaget'in tanımlamaları vardır. Hı hı. İşte 0-6 yaş arasını, 0-5 yaş arasını, hı hı, Piaget ahlak öncesi dönem olarak tanımlar. Hı hı. 6-12 yaş arasını dışa bağlı heteronom ahlak olarak tanımlar. 12 yaş ve sonrasında otonom ahlak olarak tanımlar. Bu ne demek? Yani aslında belki bunun ifadelerini şöyle yapmak lazım. 0-6 yaşa kadar ahlaka hazırlık dönemi.
Çünkü ahlak öncesi
dönemi,
dediğiniz zaman
sanki ahlaksız mı?
Değil.
Değil.
İşte orada bir boşluk doğuyor gibi ama şöyle bir girdi yapabilir miyiz? Yani siz az önce dediniz ya, muhakkak onun dini gelenekte de bir yeri olduğu için öyle söylediniz. Biz dinleyicilerimize bunları da açıklayalım. Hani bu dönem o kadar önemli ki çocuk modellediği için, bir örnek,
evet,
üzerinden gittiniz. Hani dini ritüeller vesaire. Bu dönemde ahlak öncesi olamaz.
Kesinlikle olamaz. Ancak bir hazırlık olur.
Ahlaki davranışların, tutumların aktarımıyla ilgili bir hazırlık, ön hazırlık kesinlikle dönemi olabilir. Peygamberimizin ifadelerine dayalı olarak da yani çocuklar dili konuşmaya başladığı andan itibaren. Demek ki dil gelişimiyle de doğru orantılı bir şey. Hani gelişim özelliklerini hep ön plana çıkarıyoruz ya, uygunluk meselesini konuşabilmek adına.
Evet.
Çünkü her bir yetişkin bireye de aynı şekilde hitap edemeyeceğiniz gibi.
Aynen
değil mi? Her bir çocuğa kesinlikle da kendine göre özel, hareket etmeniz gerekiyor. Yani
bunu zaten ama dili kullanmaya şey
başladığı zaman da ona kendi kullandığı, kullanabildiği kadarıyla hareket etmek ve o andan itibaren hani sormuşlar ne öğretebiliriz çocuklara diye peygamberimize de o da öyle bir cevap verme ihtiyacı hissetmiş. Çünkü doğru, insanlar konuşmaya başladığı andan itibaren o kültürün, o toplumun, o ailenin en önemlisi kavramlarıyla konuşuyorlar.
Doğru. Ama şöyle bir ayrıntı getirmek istiyorum ben buraya. Elbette dili konuştuğu andan itibaren çocuklar farklı bir konsepte geçiyor ama son yapılan araştırmalar aslında çocukların 3 aydan itibaren ahlaki yargıların oluştuğunu gösteriyor. Mesela Yale Üniversitesi'nde yapılan psikoloji anabilim dalında yapılan bir araştırma var. Ve 3 aylık bebeklerin ahlaki olarak bir deney izletiyorlar bebeklere. Ve bebeklerin haksızlık durumlarında nasıl davrandıklarını ölçüyorlar.
Böyle videolar izliyoruz biliyor musunuz? Evet. Çok enteresan. Çok enteresan. Ağlıyor mesela bebekler.
Aynen öyle. Mesela bebek tepkisini gösteremiyor. Hani konuşamıyor 3 aylık ama şunu gösteriyor mesela. İyi olana ya da kötü olana tepkisini uzun bakışlarıyla gösteriyor.
Allah
mesela
Allah.
Diyor ki 3 aylık bebek deneyinde yapılan yanlışlığı fark eder mi diyorsunuz. Bebek yani ne fark edecek diyor insan kendi açısından ama sonra bakıyor bebek haksızlık yapana uzun uzun bakıyor. Öbürüne çok kısa bakıyor. Ve tepkilerini bundan ölçüyorlar. Sonra 9 aya yaklaştığında mesela onu verdiklerinde, o nesneyi verdiklerinde reddediyor. Yani tepki gösteriyor. Dolayısıyla bu ahlaki yargı aslında bizde doğuştan var olarak kabul ediliyor. Deneysel anlamda, bilimsel anlamda böyle ispatlanıyor. Hı-hı. Ama tabii biz bunu zaten dini anlamda bunu biliyorduk zaten. Hani biliyorsunuz Tin suresinde Allah ne diyordu? İşte biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
Yani potansiyel olarak potansiyel bunlar olarak var.
Ben zaten ahlaklı seni yarattım diyor.
Ahlaklı bir varlık
diyor.
Olacaksa zaten ahlakın düğmelerinin olması aynen lazım öyle. Ki onlar
yani
açılabilsin.
Yani kodları var. Dolayısıyla kodları var. Bu kodları açığa çıkartmak sizin elinizde.
Evet, o zaman biraz o açığa çıkartma kısmına çok hızlıca geçelim istiyorum. Çünkü doğrusunu isterseniz biz böyle pratik fayda da sağlamak istiyoruz çok kısa sürede. Dinleyicilerimize birkaç örnek üzerinden en azından. Şimdi vicdan da kavramını geçelim, çalıştınız ya siz. Onunla ilgili ya en azından şunu sorarak başlamak isterim. Neden vicdan çalıştınız?
Evet.
Yani sizi böyle harekete geçiren bir şey olmuş olabilir mi? Biz eğitimciler genelde somut şeyleri alır, onları kullanırız.
Kesinlikle,
var mı böyle bir
kesinlikle
örnek?
Kesinlikle öyle. Yani biz ahlak eğitimini hep çalışıyorduk ama özellikle vicdan eğitimini çalışmamın bir nedeni var.
Sizin için benim böyle için, bir sebep
evet,
var.
Evet, benim için böyle bir sebep var. Ben bir gün kızımla birlikte iken, kızım 8 yaşında bana bir şey söyledi. Dedi ki anneciğim dedi biliyor musun ben yalan söyleyemiyorum. Şimdi bu ne demek? Yani kızım zaten söylememelisin dedim. Ne güzel işte yalan söylememelisin zaten dedim. Hayır dedi öyle değil dedi. Yani dedi sen bana yalan söyleme dediğin için değil dedi. Nasıl yani dedim. Dedi ki ben yalan söylediğimde ya da yalan söylemek istediğimde sanki bir çay içmişim sıcak böyle. Midem yanıyor böyle o kadar acı veriyor ki bana bu. Dolayısıyla söyleyemiyorum. Yani istesem de ben aslında yalan söyleyemiyorum.
Yeah.
Ondan sonra dedim ki ben.
Biz bu fıtratları bozuyoruz işte bozuyoruz.
Bu dedim fıtrat. Bu fıtrat ve bu vicdan. Çünkü neden? Vicdanın en önemli özelliklerinden birisi bir huzursuzluk hali yaratır vicdan. Kötü bir şey yaptığınızda. Ne demek huzursuzluk hali? İşte midem yanıyor.
Hı hı.
İşte nedir? Başım ağrıyor. İşte depresyona giriyorum. Ama bir huzursuzluk. Vicdanı biz şöyle tanımlıyoruz. Aslında vicdan değerlerden herhangi biri değil.
Hı hı.
Yani vicdan bir işte yalan söylememez tek başına, vicdan hırsızlık yapmama gibi bir değer değil. Vicdan çok üst bir yeti. Bunların toplamı belki bileşkesi vicdanı oluşturuyor. Ama vicdan çok basit elde edilen bir şey değil. Onun için hani Piaget'i anlatırken bu 0-6 yaşı ahlak öncesi değil de ahlaka hazırlık dönemi olarak tanımlamalıyız ki vicdanı bu aşamada kuralım. Peki nasıl bir huzursuzluk? Bilim adamları şunu söylüyor diyor ki bir hata yapıldığında bireyler bir hata yaptığında vicdan dışarıdan bir cezayla iyileşmez. Ne demek bu? Yani mesela işte ben kötü bir şey yaptım. Annem babam bana dedi ki odanda kapalısın. İşte akşama kadar çıkış yok sana.
Biliyor musunuz? Yani bunu öğrenen birey bir sonrakini buna göre hesaplayarak yapıyor.
Çok
diyor
güzel.
Ki nasıl olsa bunun cezası iki tokat.
Saat,
nasıl
ya
olsa
da iki
bunun
saat
cezası
odama
iki saat odama kapalı kalmak.
Ne olacak? Geçer.
Şimdi ben bunu biraz daha ilerletirsem olsun da 1,5 gün olsun.
Aynen
olsun
öyle.
Da 3 tokat olsun diyerek insan buradan da kendini ilerletebilen bir varlık. İşte
kesinlikle
bunların çözüm olmayışının altında yatan sebep bu.
Aynen öyle. Dışarıdan gelen ceza vicdanın o huzursuzluğunu iyileştirmiyor. Ne oluyor? İçeriden bir ceza gerekiyor. Yani bilinçaltı diyor ki hayır tamam beni odama kapattı ama bu benim yani bu hatayı yapmamı telafi etmedi. Dolayısıyla bu telafiyi kendi içimde. Onun için biz hep şunu öneriyoruz. Diyoruz ki hemen kötülüğe karşı bir iyilik.
Kur'an-ı Kerim'in bu ilkesel
ilkesi
tutumu çok önemli.
Vicdanı İnsan... rahatlatan bir husus çünkü bu.
Yani bir iyilikle ancak bunun temizlenebileceğine
aynen
dair
öyle.
Değil mi?
Aynen öyle. Yani hani onun için diyoruz kötülüğe karşı kötülükle, kötülüğe karşı çok affedersiniz iyilikle yapmak, muamele etmek.
İşte altında yatan sebep
altında
bu.
Yatan sebep
yani
bu.
Ceza bir sonraki ceza ile ilgili ancak insanların yani yaptırım gücü azaltılmış bir
kesinlikle
unsur olarak
öyle.
Karşımıza
caydırıcı
çıkabilir.
Olmuyor
caydırıcı
bir yerden
olmuyor.
Sonra. Çünkü ya. Hani dediğiniz gibi yani çocuklar mesela ailelerden duyarsınız. Ya o kadar çok işte ceza veriyorum, dövüyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Gene de çocuk
bana
beni dinlemiyor.
Demiyor,
gene de bana mısın demiyor. Ya da okul ortamında işte cezalandırıyorum, işte mahrum ediyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ama çocuk tepki vermiyor. Neden? Çünkü bu dışarıdan gelen bir ceza. Bu, bizim içeriden bir şeye ihtiyacımız var.
İhtiyacımız var ve imkanını anladım ki sizin anlatmalarınızdan bu ilk çocukluk çağlarında.
Aynen öyle.
İşte Aybike'nin dediği gibi, kızınızın dediği
evet.
gibi bir mide yangını
evet.
hissedebiliyorsa insanlar
evet.
tabii bu enteresan bir örnek olmuş. Çünkü hı-hı. mide de bildiğimiz bir şey, ya yani öğreniyoruz böyle şeyleri. Hani bu tarz şeylerde en büyük tepkiyi veren organlardan
kesinlikle.
Bir tanesi.
Kesinlikle. Hani heyecanlanınca
mesela,
mideniz evet. bozulur, ağrır.
Ya.
İşte sınavlarda hemen mide
orada bir
mide
bağı
bozulur.
Var yani. Evet.
Kesinlikle.
Yani o duyguyu o kadar güzel ifade etmiş ki kızınız.
Evet.
Midemde bir yangın var. Sanki
i̇şte,
bir çay içmişim.
İşte soru bu
şey.
Aslında. Bu mide yangınını biz nasıl oluşturacağız? Yani bireylerin midesindeki bu yangını hissetmelerini nasıl sağlayacağız? Onun için vicdan mesela bilim adamları tartışıyor bunu. Diyor ki vicdan doğuştan bir şey mi? Yoksa geliştirilebilir bir şey mi? Ya da sonradan olan bir şey mi? Bunu söylerken diyor ki vicdan doğuştan olmak zorunda. Çünkü olmayan bir şeyi geliştiremem. Peki nasıl geliştiririm? O zaman kabul ettik vicdan doğuştan. O zaman nasıl geliştireceğim ben bunu? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Yani özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Vicdan gelişimi 0-6 yaşta hazırlanır ama 8-12 yaşta da hala buna devam edilir. Ama ergenlik dönemine kadar özellikle bu vicdan gelişiminin büyük ölçüde sağlanmış olması gerekir. Bunu nasıl destekliyoruz? Bunu evde destekliyoruz ve okulda destekliyoruz. Doğuştan olduğunu kabul ettiğimizde o zaman iş bize düşüyor.
Evet,
anne,
başta
babaya.
Ben aile konusunu konuşalım derken işte bunu kastetmiştim.
Evet, anne babaya düşüyor. Peki anne baba bu vicdan
veya
gelişimini...
Veya anne baba yerine çocuklarla ilgilenen değil mi?
Kim
büyükler
bakıyorsa,
de
evet,
var
şimdi
çünkü.
Şimdi artık biliyorsunuz
veya okullar,
çalışan anne baba.
Anne babaların yerine geçti. İlk yuvalar mesela,
aynen
kreşler. 2-3 yaştan itibaren çocuklar
öyle.
Dışarıda.
Çalışan ailelerin en önemli problemi bu. Ama kim ise bunun yerinde bu dönemi... Özellikle iyi kullanmamız gerekiyor. Buradan çıkan sonuç bu. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Şimdi burada tabii vicdan bir değerlerden herhangi biri değil dedik ama ama neticede bir değer bileşiminden de oluşuyor. Dolayısıyla yani biz vicdan derken hani çok soyut bir şeyden bahsediyoruz ama bunun için güven değerini, adalet değerini, yardımseverlik değerini, işte doğruluk değerini işlememiz gerekiyor. Dolayısıyla yani ben vicdanı işleyeyim diye bir şey olmaz yani. Ben bu değerleri işleyeyim, bunların bileşkesi vicdanı oluşturacak demektir.
Bunu işlerken de herhalde en sağlıklı yol, hani az önceki örneğinizden çıkamıyorum bir türlü, öyle bir girdim ki oraya. Duyguları harekete geçirerek orada bir...
Oraya gelecektim ben de zaten.
O zaman buyurun gelin.
Şimdi burada şeyi önemsiyoruz. Diyoruz ki peki bunun yolları nelerdir? Burada bizim bir takım değer değer edindirme yollarımız var. Eğitimde siz de çok iyi bilirsiniz. Değerler bazen açıklanır. Mesela bir 0-2 yaşta bazen açıklamayı tercih ediyoruz. Hani şunu yapmamalısın, üzülüyorum diyoruz mesela. Çocuk da anne babanın üzüntüsünü ya da sevgisini kaybetme endişesiyle bunu kullanabiliyor. Ama bunun etkisi yaş ilerledikçe azalıyor. Değerlerin açıklanması. Peki o zaman ne oluyor? Duygu kontrolü işin içine giriyor. Yani duygularımızı yönlendirme. Duygularımızı iyiliğe kanalize etme. Hani dedik ya, bir kötülüğe bir iyilik. Bir iyiliğe daha büyük bir iyilik. İşte o yüzden duygu yönlendirmesi değer eğitiminin en önemli aşamalarından birisi. Ama bunun içerisinde sorumluluk duygusu var, kazandırma. Bunun içerisinde erdemleri alışkanlık haline getirme var. Burada da kullanacağımız çok temel bir olgu var. Çocuklar anne babalarını taklit ederler. Hani deriz ya biz, bak fotokopi gene yaptı aynısını. Hı hı. Şimdi benim iki kızım var. Büyük kızım ne yaparsa küçük de aynısını yapıyor.
Ön teker nereye giderse arka teker doğruya
şimdi
gider.
Şimdi kızıma derler. Diyorum ki yavrucuğum bak, sen eğer iyi olmazsan kardeşin de olmayacak. Sen bize yalan söylersen kardeşin de söyleyecek. Neden? Çünkü seni modelliyor.
O zaman o ilave bir sorumluluk da kazanmış oluyor.
Aynen öyle,
öyle mi?
Çünkü o diyor ki
bu doğru bir şey siz yaptığınıza
kardeşimin,
göre.
Kardeşimin iyi bir insan olmasında benim etkim olacak.
Ha, bu anlamda güzel, güzel.
Ben onun iyi bir insan olması için en temel rolü aldım. Ben ama peşinden gelen ne? O zaman anneciğim sen de iyi bir insan olacaksın ki ben de seni örnek alayım.
Bu transferler çok önemli işte. Yani bu çocukların bu filozof yönlerine
haklısın,
hayranım.
Haklısın diyorum, ben de iyi olacağım. Sen de iyi olacaksın ki küçük kızımız bizi modellesin. Peki o zaman ben bir model önerisi getiriyorum burada. Diyorum ki öncelikle sevgi ve güven ortamı oluşturmak ailede. Ailede sevgi ve güven ortamının telafisi yok. Yani eğer bunu sağlamazsanız bunun telafisi yok hakikaten. Çünkü bir sevgi ortamı, bir güven ortamı çocukların karakterindeki en önemli iki unsur.
Siz böyle konuşurken hep ben daha geniş bir yere doğru gidiyorum da yani söylemeden duramayacağım. Ailede sevgi ve güven ortamı oluşmadan yetişen bireylerden oluşmuş bir toplum.
Evet, maalesef.
Ne yansıtıyor değil mi? Biz mesela çocuklarımıza sokağa giderken o kadar güvensizlikler aşılayarak kimseye güvenme, onu yapma bunu yapma deriz ki. Yani bu bizim bir kere en başta aile ortamında gelemediğimiz bir iyilik durumunu hatırlatıyor bana maalesef ki toplumda zaten öyle oluyor.
Kesinlikle öyle. Bir ikinci adımımız denge halimiz. Biz bazen aşırı koruyucuyuz, bazen aşırı serbest bırakıyoruz ve bazen tutarsızlıklar yapıyoruz. Yani mesela çocuğumuzun yapmasını istemediği bir davranışa bazen tepki verirken bazen vermiyoruz. Dolayısıyla bu davranış kazandırılamıyor o zaman. Çocuk diyor ki yani bir anlam karmaşası yaşıyor. Bu iyi miydi kötü müydü? Şimdi ne oldu diyor. Bir geçen gün kızdı, bu sefer kızmadı. Ya da geçen gün tepki gösterdi, bu sefer tepki göstermedi. Ya da dediğim gibi aşırı koruyoruz. İşte çocuk kendini gerçekleştiremiyor. Ya da aşırı rahat bırakıyoruz. Bu da çocuğun çok yeterli bir eğitimi alamaması.
Ana baba tutumlarıyla ilgili ben Üstün Dökmen Hoca'yı önerebilirim.
Evet, kesinlikle.
Yetişkin anne baba tutumu diye bir tutum var. Lütfen dinleyicilerimiz onu bir öğrensinler. Çünkü bu yetişkin ana baba tutumu demek aslında sizin az önce söylediğiniz şeyi
denge.
Açığa çıkaran bir
denge
şey. Denge
hali. Yani
bazen anne babalar çocukluk yapıyorlar.
Aynen
ona
öyle.
Da çocuk anne baba tutumu diyor.
Kullanıyor. Evet.
Şimdi onu kullandığı zaman ben çok şaşırmıştım. Ama bu yetişkinlik denen şeyin nasıl bir dengesi olduğunu öğrendiğim zaman da dedim ki aslında yetişkinleri de rahatlatan bir şeymiş.
Kesinlikle öyle.
Yani çocuğunuzun sahibi olmadığınızı anladığınız an o zaman çok rahat ediyorsunuz.
Aynen öyle.
Hocam bir üçüncü bir şey varsa onu da alalım
evet,
çünkü süremizin sonuna geldik.
Son ilkeyi ifade etmek istiyorum. Burada da yaşantı oluşturma ilkesi diyoruz. Biz buna eğitimde siz de çok iyi bilirsiniz. Yaşantı nasıl oluşturulur? Çocuklara fırsat verilir. Yani çocukların bazı değerleri anlatmak yerine değerlere katarak çocuklarla birlikte bir takım faaliyetleri yapmak. Yani bunlar çocuklarda yaşantı izi bırakır. Dolayısıyla mesela çocukları birlikte bizimle camiye götürüyoruz değil mi? İşte yaşantı oluşturuyoruz. İşte çocukları birlikte dini mekanları, başka diğer mekanları, tarihi mekanları, işte kutsal toprakları değil mi? Çocukları götürüyoruz.
Aynı bunun gibi iyilik yapma yerlerine de beraberimizle
götürmemiz
lazım.
Aynen öyle. Hayır kuruluşları ya da yaptığınız bir hayırı ya da yaptığınız bir yardım faaliyetini çocuğunuzla birlikte
beraber
yaptığınızda yaşantı oluşturmuş oluyorsunuz. Bir son adımı bu yaşantıdan beklenen sonuçta empati geliştirme. Yani çocuk kendisini diğerinin yerine koyduğunda bana yapılmasını istemediğin şey, hani diyoruz ya hep, sana altın yapılmasını kural. İstemediğin şey altın kurala ulaşmasını hedefliyoruz. Evet. Vicdan oluşumunu böyle bir
özetleyebildik hocam. Özetleyebildik. Daha konuşulacak belli ki çok şeyler var. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yıldız Kızıl Abdullah idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.